Ayrım 41, sayfa 276. Mahkeme heyeti 5 kişiydi ve başlarında askeri bir hakim vardı. İlk duruşmada hakim bana, "Arapçayı kendini müdafaa edebilecek derecede iyi konuşmuyorsun. Onun için ya İngilizce yahut Türkçe konuş. Türkçe söylemen daha iyi olur. Zaten senin için iyi bir mütercim de bulduk," dedi. "Ama Türkçe konuşmayı kabul etmedim. İngilizce konuşacağım," dedim. "İngilizce konuştuğum takdirde herkes ne söylediğimi işitip anlar. Ama Türkçe konuşursam, tercüman sizin işinize gelecek şekilde tercüme edebilir. Bu yüzden İngilizce konuşacağım." Adam bunun üzerine bana, "Aa, nasıl olur? Senin bize itimadın yok mu?" diye sormaz mı? Dayanamadım. "Hayır, tabii ki yok. Bizi olmayacak şeylerle itham ediyorsunuz. Bu yüzden size itimat etmiyorum," dedim ve saatlerce İngilizce konuştum. Hakimlerin hepsi Fransızca biliyordu ve işlerine gelmeyen, hoşlanmadıkları sözler ettiğim takdirde beni hemen susturuyorlardı. Bir celsede bana açıkça, "Sen bu komplodan haberdar olduğun halde neden bize bildirmedin?" diye sordular. Ortaya o kadar çok komplo atılıyordu ki, Kahire'de her yerde komplolardan bahsediliyordu. Hem zaten bunlardan bahsedenlerin hepsi sevdiğim insanlardı. "Bu insanları gelip de size ihbar etmemi mi bekliyordunuz?" dedim. Hakimin bu defa, "Yoksa sen bizi sevmiyor musun?" diye soracağı tuttu ve gene dayanamadım. "Sevmiyorum," dedim. "Sizi nasıl seveyim? Bize hırsız dediniz, hain dediniz, her türlü ithamı yaptınız. Bütün bunların üzerine sizi sevmemi nasıl bekleyebilirsiniz?" Komplo suçlamasıyla bir şey elde edemeyeceklerini fark ettiler ve nihayet bizi Avrupa'ya para kaçırmakla suçlamaya kalktılar. İhtilalciler darbenin hemen ardından bir kanun çıkartmış ve Mısırlıların daha önce Mısır dışına çıkarttıkları paraları memlekete derhal geri getirmelerini istemişlerdi. Kocam çok daha önceden İsviçre'ye bir miktar para göndermişti. Mısır'da kral, prensler ve zenginler senenin birkaç ayını zaten Avrupa'da geçirdikleri için dışarıya her zaman para götürürlerdi. Kral Faruk bile bir defasında şaka yapmak istemiş, "Ben paralarımı ayakkabı kutularının içerisinde çıkartıyorum. Siz nasıl götürüyordunuz?" diye sormuştu. Biz de Avrupa'ya gittiğimizde kullanmak ve çocuklarımızın tahsil masraflarını harcamak için az da olsa arada bir para çıkartmıştık. Ama bizim İsviçre'deki hesabımız öteki zengin prenslerin hesaplarının yanında hiçbir şey sayılmazdı. Mahkemede işte bu dışarıdaki para meselesini ortaya attılar. Hakim, "İsviçre'de hesabınız olduğunu tespit ettik. Hükümet kanun çıkarttığı halde bu parayı memlekete neden getirmediniz de orada tuttunuz?" diye sordu. "Çocuklarımız için," dedim. "Üzerimizde iki çocuğumuzun mesuliyeti var. Bu para onların tahsili içindir. Siz kendi çocuğunuzun tahsili için dışarıda bir yere para koyacak olsanız, hükümet istedi diye getirir misiniz?" "Getirmezsiniz. Biz de öyle yaptık ve getirmedik." O sırada dinleyicilerin arasında bulunan bir Rum hanım dayanamadı ve "Bravo prenses!" diye bağırdı. Hakim de kadına bağırdı ve mahkeme Curcuna'ya döndü. Nesrişah ve kocası Prens Abdülmünim 6 ay boyunca evlerinde mahpus kaldılar ve haftanın birkaç günü mahkemeye gidip geldiler. Sonra nasıl olduysa oldu ve askeri mahkeme her ikisini de beraat ettirdi. Kahire Başsavcısı Seyyid Muafi, prens ile prensesin komplo ile bir alakaları olmadığının anlaşıldığını söyleyip beraatlerini istemiş, hatta İsviçre'deki hesaplar meselesinde görmezden gelmişti. Davaları bitmiş ama çileleri henüz bitmemişti. Nesrişah'ın kaderinde kız kardeşi Hanzade Sultan ile kızı Prenses Fazile'nin hayatlarını bir tesadüf eseri kurtarabildikleri Bağdat'taki 14 Temmuz darbesi yüzünden Kahire'de yeniden askeri mahkemeye düşmek vardı. Darbeden birkaç gün sonra Kahire'ye Bağdat'tan kalkan askeri bir uçak indi. Uçakta kelepçelere ve zincirlere vurulmuş tek bir yolcu vardı ve yolcuya tepeden tırnağa silahlı birkaç asker refakat ediyordu. Irak Hava Kuvvetleri'ne ait uçak Kahire Havaalanı'na inip kapılarını açar açmaz yolcuyu indirdiler ve uçağın yanına kadar gelmiş askeri bir araca koydular. Hemen hareket eden araç, Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın Mukattam Tepesi'ndeki büyük cami ile beraber 1830'larda inşa ettirdiği ve sonraları hapishane olarak kullanılan kaleye doğru yola çıktı. Yolcunun adı Mahmut Namık idi. Bir sene kadar önce İran sabık başbakanı Nuri Said Paşa ile beraber İstanbul'da Neslişah'ı ziyaret edip Irak Kralı 2. Faysal ile Neslişah'ın kız kardeşi Hanzade Sultan'ın 16 yaşındaki kızı Prenses Fazile'nin evlenmeleri meselesini açan Osmanlı hükümdarı Sultan Reşad'ın torunu Şehzade Mahmut Namık Efendi. Irak'a ihtilalden önce birkaç parti silah satmış ve hem ticari işleri hakkında temaslarda bulunmak hem de kuzeni Hanzade Sultan'ın bir ricasını yerine getirmek için 1958'in 12 Temmuz'unda Bağdat'a gitmişti. Mısır'ın 1952 darbesinden sonra lideri olan Cemal Abdülnasır'dan hiç hoşlanmadığı biliniyor. Hatta Avrupa'da Abdülnasır'ın aleyhine bazı faaliyetlerde bulunduğu da söyleniyordu ve Kahire'ye bu yüzden artık giremez olmuştu. Hanzade Sultan'ın şehzadeden ricası Prenses Fazile ile alakalıydı. Kral Faysal ile çok yakında evlenecek olan Fazile'nin düğün meselesindeki bazı pürüzleri halletmesi. Namık Efendi düğün hazırlıklarına nezaret edecek ve kralın dayısı Prens Abdülillah ile çeyiz konusunda karara varacaktı. Şehzade Bağdat'a iner inmez şehrin en lüks oteli olan El Mansur'a yerleşti. Görüşmelerini ve temaslarını yapmaya başladı ama gelişinden 2 gün sonra patlayan kanlı ihtilal onu da girdabına aldı. Darbeci askerlerin ihtilalin ilk günü hem radyoda hem de sokaklarda Mısır ve Abdülnasır lehinde slogan atmaya başladıklarını ve Suriye gibi Irak'ın da Mısır'la birleşmesi heveslerinin dillendirildiğini görünce Kahire'deki rejimin kendisinden hoşlanmadığını hatırlayıp endişelendi. Bağdat'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş olmasına rağmen bir yolunu bulup otelden ayrıldı ve İsviçre Büyükelçiliğine sığındı. Şehzade Fransız hükümetinin verdiği ve milliyeti kısmında Osmanlı, isim yerinde de Prens Mahmut Namık yazan bir pasaport taşıyordu. İsviçreliler eskiden tanıdıkları Şehzade Namık Efendi'nin himaye talebini kabul ettiler. Prens unvanının geçmediği yeni bir pasaport verdiler. Elçilikte istediği kadar kalabileceğini ve ortalığın yatışmasından sonra Bağdat'tan ayrılması için bir çare bulmaya çalışacaklarını da söylediler. Şehzade, İsviçre elçiliğinde birkaç saat geçirdikten sonra hiç yapmaması gereken bir iş yaptı. Pasaporttaki prens kelimesi kalktığına göre, darbeciler beni tanımazlar ve dokunmazlar diye düşündü. İsviçreli diplomatların bütün uyarılarına rağmen elçilikten ayrılıp oteline döndü. Namık Efendi'nin bu hatası, Mısır'da bir zindanda can vermesinin yolunu açacaktı. Askerler o akşam Bağdat'ın bütün otellerini tek tek dolaşıp yabancı müşterilerin listesini çıkarttılar. Mahmut Namık'ın kaldığı El Mansur Oteli'ne gittiklerinde İsviçre pasaportu taşıyan Müslüman isimli iş adamı dikkatlerini çekti. Hemen kısa bir araştırma yapıldı ve Kahire'de birkaç ay önce başlayan ve Bağdat'ta da çok yakından takip edilen komplo davasının ismi çok geçen sanıklarından biri olduğu, üstelik Mısır'da hakkında gıyabi tutuklama kararının da bulunduğu fark edildi. Iraklıların eline hayran oldukları Abdülnasır rejimine yapmak istedikleri hoş bir jestin malzemesi geçmişti. Kahire'ye telgrafla bu adam işinize yarar mı diye sordular. Hem de nasıl yarar derhal gönderin cevabı gelince de şehzadeyi zincire vurdular ve bir askeri uçağa koyup Mısır'a teslim ettiler. Namık Efendi'nin Kahire Kalesi'ne kapatılmasından sonra Mısır'da eski defterler yeniden açıldı ve Nesli Şah ile Prens Abdülmünim'in beraatleriyle biten birkaç ay önceki davanın devamına karar verildi. Komploya iştirak etmekle suçlanan kişilerin çoğu, Mısır'ı o zaman çoktan terk etmiş oldukları için yakalanıp bir önceki mahkemeye çıkartılamamışlardı. Ama senaryonun çok önemli bir ismi, Prens Namık, artık ellerindeydi ve rahatça yargılayabilirlerdi. Şehzade Mahmut Namık Efendi, Mısır rejimine karşı komplo kurmakla, darbeye teşebbüs etmekle ve krallığı geri getirmeye çalışmakla suçladılar. Ama herkesin dilinde mahkemeye çok yukarılardan, bizzat Cemal Abdülnasır'dan talimat geldiği ve hakkında dava açılan Türk prensinin mutlaka mahkum edilmesinin emredildiği dedikodusu vardı. Daha önce istediği beraat talebinden pişmanlık duyan Kahire Başsavcılığı da dosyaya 2 isim daha ilave etti. Nesli Şah ile kocası Prens Abdülmünim'in isimlerini. Nesli Şah ve Prens gerçi beraat etmişlerdi, bu defa suçlanmıyorlardı ama mahkemeye Mahmut Namık'ın hazırladığı komplonun şahidi olarak çıkacaklardı. Mısır kanunlarına göre tutuklanan kişiye erkek akrabalarından birinin mutlaka vasi tayin edilmesi şarttı. Kahire'de siyasi mülteci olarak yaşayan Osmanoğullarının çoğu, Abdülnasır yönetiminin gazabına uğramaktan çekiniyordu ve Namık Efendi'nin vesayetine tek bir kişi talip oldu. Onun gibi Sultan Reşad'ın torunu, bir başka şehzade, Mehmet Nazım Efendi. Akrabalar, yani Kahire'deki hanedan mensupları da aralarında topladıkları parayla kuzenlerinin sevdiği yemekleri yapıp haftada 2 gün hapishaneye gönderiyorlardı ve sırada Namık Efendi'ye iyi bir avukat tutma meselesi vardı. Bu iş Nesli Şah'a düştü. Nesli Şah anlatıyor. Hiçbir avukat Namık'ı müdafaa etmek istemedi. Kabul edenler oldu ama birkaç gün sonra gelip Hükümete karşı onu müdafaa edemem, başıma iş gelir, beni affedin deyip vazgeçiyorlardı. Mısır'ın o senelerdeki en iyi avukatı Ahmet Hüseyin idi ve işin başlangıcından itibaren benim kafamda hep Ahmet Hüseyin vardı. Onun da davayla alakadar olduğunu ve namı müdafaa etmek istediğini işitiyordum. Bir gün Bakriye ailesinin gelini Behice bana geldi ve Ahmet Hüseyin sana haber gönderdi dedi. Namık'ın avukatı olmak istiyor. Gayet sevindim. Zira bu işi halledebilecek tek avukat Ahmet Hüseyin idi ama bir mahsuru vardı. Mısır'ın en namlı solcusuydu. Hatta vaktiyle eli sopalı bir gençlik teşkilatı bile kurmuştu. Dipnot 22, 20. yüzyıl Mısır siyasi tarihinin en tartışmalı isimlerinden olan Ahmet Hüseyin, 1911'de Kahire'de doğdu. Mısır'ı işgal altında bulunduran İngilizlere karşı üniversite yıllarında "Mısır herkesin ve her şeyin üstündedir" sloganıyla ortaya çıktı. Arapça dışında bir başka dil konuşulmamasını, yabancı olan her şeyden nefret edilmesini ve delicesine milliyetçi olunmasını istiyordu. 1933 Ekim'inde kurduğu Masr el Feta yani Genç Mısır adındaki örgütü daha sonra siyasi parti haline getirdi ve parti için Almanya'daki gibi paramiliter bir gençlik grubu teşkil etti. Hüseyin'in yeşil gömlek giyen takipçileri, Mısır'da bir siyasi partiye ait olan ilk yarı askeri örgüt idi. Bir ara Nazi Almanyası'nı ziyaret eden Ahmet Hüseyin, o günlerde Adolf Hitler'e yazdığı bir mektup yüzünden bir hayli tepki aldı. Ama mektup seneler sonra yayınlandığında Hitler'i İslamiyet'e davet etmiş olduğu anlaşıldı. Ahmet Hüseyin, Almanya'daki Nazi Partisi'nin milliyetçi tarafını değil, sosyalist yönünü benimsemişti. Yayınladığı çok sayıda dergide ve çıkarttığı kitaplarda dini reddeden komünizme karşı olduğunu ama İslamiyet'in sosyalizm ile birçok ortak yönleri bulunduğunu söylüyordu. Hasan el-Benna'nın kurduğu ve Mısır'ın en güçlü silahlı muhalefeti sayılan Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nı bir ara haydutlukla suçlayan Ahmet Hüseyin, bu gruptan hep uzak durdu ama 1940'ta o zamana kadar milliyetçi sosyalist olan partisini İslami çizgiye yaklaştırdı. 1948'den sonra sosyalizme daha fazla kaydı. Partisinin o zamana kadar Allah, Vatan ve Kral olan sloganını da Allah, Vatan ve Halk olarak değiştirdi. 1952 darbesinin ardından partisiyle örgütü dağıtılan ve yaşlılığında eski fikirlerinden vazgeçerek siyasi İslam çizgisine yaklaşan Ahmet Hüseyin, 26 Eylül 1982'de Kahire'de öldü. 30'lu yaşlarından itibaren Mısır'ın en güçlü ve en meşhur avukatı olmuş, çok önemli siyasi davalar üstlenmişti. Mısır'ın iki liderinin, Cemal Abdülnasır ile Enver Sedat'ın ve 1952 darbesini yapan Hür Subaylar Örgütü'nün diğer bazı mensuplarının gençlik senelerinde Ahmet Hüseyin'in düşüncelerini benimsedikleri ve Masr el Feta'da görev aldıkları söylenir. Kitaba dönüş. Bu yüzden Ahmet Hüseyin ile görüşmeye bir müddet çekindim ve başka avukatlarla temas ettim. Ama hep aynı şey oluyor, kabul edip gidiyorlar, bir iki gün sonra gelip yapamayacağız, korkuyoruz diyorlardı. Ben böyle çaresiz bir halde avukat arayıp dururken dava günü de yaklaşıyordu. Biraz daha geç kaldığım takdirde namıma mahkeme bir avukat tayin edecekti ve müdafaayı alacak olan sıradan bir avukat hükümet korkusundan başımıza kim bilir ne dertler açacaktı. Artık son raddeye gelmiştik ve gözümü karartıp Ahmet Hüseyin ile görüşmeye karar verdim. Behice el-Bakri'yi arayıp Ahmet Hüseyin'i ben işin ta başından beri istiyorum ama siyasi renginden korkuyorum dedim. Onunla tekrar bir konuş, davayı hala almayı arzu ediyorsa buluşup konuşalım. Behice gidip görüşmüş. Beni bir iki gün sonra Ahmet Hüseyin'le buluşturdu. Gayet açık konuştum. Üstadım dedim, senin çok iyi, çok cesur ve hatta Mısır'ın en büyük avukatı olduğunu biliyorum ama siyasi tarafın beni korkutuyor. Buna rağmen güvenebileceğim senden başka bir avukat yok. Bana, iyi bir avukatın siyasi rengi yoktur prenses diye cevap verdi. Prens namın neyle itham edildiğini ve aleyhindeki delillerin ne kadar çürük olduğunu biliyorum. Bu dava benim için mesleki bakımdan bir prestij ve ideal davasıdır. Bu yüzden sizden avukatlık ücreti alacak da değilim ve emin olun ki elimden geleni yapacağım. Bana inanın, dedi. Mahkeme günü yaklaşırken Nesli Şah'ı daha önce 6 ay boyunca sık sık gittiği yerden Kahire savcılığından çağırdılar. Şehzade Namık Efendi ile yüzleştirilecekti. Nesli Şah anlatıyor. Daha önce beraat etmiş olmamıza rağmen hala tarassut altındaydık ve Namık'ın Kahire'ye getirilmesinden sonra tarassut daha da sıkılaşmıştı. Beni gene aynı yere Şahr-ı Melik Faruk'taki, parantez içinde Kral Faruk Caddesi, savcılık ve istihbarat binasına çağırdılar. İhtilalden sonra bütün caddelerin ismini değiştirmişlerdi Şahrı Melik Faruk'a da başka isim vermişlerdi ama yeni adını bilmiyordum. Hala da bilmiyorum. Gittiğim bina berbat bir yerdi. Hırsızlar, caniler, sokak kadınları filan hepsi oradaydı. Sinirimi bozmak için beni onlarla beraber 2-2,5 saat kadar orada beklettiler. Yanıma sivil bir polis vermişlerdi. Hırsızların fahişelerin arasında oturup bekledik. Sonra birisi gelip yukarıya çıkacaksınız dedi. Beni üst katta gayet uzun bir odaya götürdüler. Burası yeni davaya bakacak olan savcının makamıymış. Savcı odanın ta ucundaki masada oturuyordu ve yanında ayakta duran ama arkası kapıya dönük biri daha vardı. Masaya doğru yürümeye başladım. Bacaklarım açıkçası hafiften titremeye başladı fakat kendime hemen hakim oldum ve yürümeye devam ettim. Tam odanın ortasına geldiğimde ayaktaki adam döndü ve karşımda Namık'ı gördüm. Fenalıklar geçirdim ama hiç belli etmemeye çalıştım. Yürümeye devam edip masanın önüne gittim ve önce savcının elini sıktım, sonra da Namık'ı kucaklayıp öptüm. O dağ gibi koskoca adam zayıflamış, incelmişti. Savcıya, "Siz bu adama eziyet mi ettiniz de bu hale getirdiniz?" dercesine baktım ve Namık'a Türkçe olarak nasıl olduğunu sordum. Savcı mükemmel bir Fransızca ile hemen araya girip, "Lütfen sadece Fransızca konuşun," dedi. "Buraya yüzleştirilmek için davet edildiniz. Benim bilmediğim bir lisanda konuşmanız yasaktır. Sadece Fransızca." Bunun üzerine Nama Fransızca olarak "Seni iyi gördüğüme memnun oldum" gibisinden birkaç söz ettim. Savcı bizi yüzleştirdi. Namık çok tatlı bir insandı ve geçmiş senelerde bana çok büyük yardımları olmuştu. Gayet neşeliydi, komikti ama tabiatı itibariyle sır falan saklayamazdı. Ağzında bakla ıslanmaz, her şeyi her yerde rahatça söylerdi. Bazen öyle şeyler anlatırdı ki, bahsettiklerinin doğru mu yoksa şaka mı olduğunu anlayamazdınız. Bu huyunu savcıya açık açık anlattım. "Ortada bir komplo yok ama olsa bile komplocular böyle bir insanı aralarına almazlar," dedim. Savcı kibar bir adamdı ve bana önceki davanın savcısı gibi kin dolu şekilde bakmıyordu. Hatta bir sonraki ifadem için beni daha önce gittiğim o binaya çağırmadı, evime gelip ifademi evde aldı. Aynı şeyleri söyledim ve bütün iddiaları reddettim. Birkaç gün sonra yeniden askeri mahkemeye çıktım. Ahmet Hüseyin, Namık'ı hakikaten mükemmelen müdafaa etti ve savcının iddialarını tek tek çürüttü. Müdafası sonraki senelerde hukuk mekteplerinde bile okutuldu. Ama hakimler Abdülnasır'dan "bu adamı mutlaka mahkum edeceksiniz" diye emir almışlardı. Neticede bütün gayretimize rağmen Namık'ı mahkum olmaktan kurtaramadık. Sultan Reşad'ın torunu Şehzade Mahmut Namık Efendi 15 sene ağır hapse mahkum oldu. Hemen o gün Mısırlıların ismini korku ile telaffuz ettiği Tora zindanına nakledildi ve hayatını 5,5 sene sonra Tora'nın dar, ıslak ve karanlık bir hücresinde noktaladı. Zindanın müdürü 10 Kasım 1963 gecesi saat 11 sularında mahkumun vasisi Şehzade Nazım Efendi'yi telefonla aradı ve "Mahmut Namık isimli mahkum iyi değil, gelin gelirken de yanınızda doktor getirin," dedi. Nazım Efendi, Kahire'de yaşayan Saffet isimli bir Türk doktorla beraber hemen Tora'ya gitti. Şehzade felç olmuştu, şuuru yerinde değildi ve Doktor Saffet'e göre kurtulması mucizeydi ve akrabalarının her şeye hazırlıklı olmaları lazımdı. 3 gün sonra 13 Kasım sabahı saat 5'te Şehzade Namık Efendi'nin ölüm haberi geldi. Şehzade hayata veda ettiğinde henüz 50 yaşındaydı. Cenaze namazı Tora zindanının bahçesinde kılındı. Namaza Şehzade'nin bazı akrabaları ile Kahire'de yaşayan birkaç Türk de katıldı ve Mısır'ın seçkin ailelerine mahsus bir adete uyularak 7 kat kefene sarılan Mahmut Namık Efendi'yi boşanmış olduğu hanımı Şehrazat Ratib'in ailesine ait hususi mezarlığa defnettiler. Neslişah yine Kahire'de 1969'da vefat eden babası Şehzade Ömer Faruk Efendi'nin mezarını 1977 Mart'ında İstanbul'a naklederken kaderi Cem Sultan'ı andıran kuzeni Namık Efendi'nin kemiklerini de getirtecek ve her iki şehzade divan yolundaki Sultan Mahmut Türbesi'nde aynı mezara beraberce defnedileceklerdi. 1959 ilkbaharına gelindiğinde aylarca devam eden mahkemeler bitmiş, Neslişah ve Prens Abdülmünim bütün suçlamalardan beraat etmişlerdi. Ama son birkaç sene boyunca başlarına gelenler yüzünden prensin sağlığı berbat olmuş, yaşananlar Neslişah'ı da alt üst etmişti. Bütün bu hadiselerden sonra Mısır'da kalmak istemediler ama gittikleri takdirde artık bir daha geri dönemeyeceklerini de biliyorlardı. İlk sürgününü 1924'te henüz 3 yaşındayken, büyük babası Halife Abdülmecid Efendi ile beraber yaşayan ve Türkiye'den sınır dışı edildikleri sırada tren istasyonundaki perdenin arkasına saklanarak "Ben eve dönmek istiyorum" diye ağlayan Neslişah'ın kaderine ikinci bir sürgün yazılmıştı. Neslişah bu sürgüne Mısır'da uğradı.